Ayrım 8. Firarperest. Elif Şafak. Sayfa 121. İnsanın işi öğrenmektir. Aşkı okudum. Tasavvuf ile yakından ilgileniyorum. Bana bunun ardından aynı alanlarda ne okumamı tavsiye edersiniz diyen okur mektupları ve e-mailler alıyorum. Tavsiye vermek benim haddim değil. Üstelik ne uzmanım bu alanda ne yetkin. Benim işim hikaye anlatmak. Ben okurlarımı bir hayale, bir hikayeye davet ediyorum romanlarımda. Aşkta da beraber bir hayal kurduk, beraber bir hikaye anlattık. Ama rahmetli Cemil Meriç'in dediği gibi, hikayelerin ve kitaplarla gelen hayallerin şu hakiki dünyadan daha hakiki olduğunu unutmayarak. Tasavvuf konusunda herkesin kendi mizacına ve ihtiyaçlarına göre okuma listesini elleriyle kurup adım adım oluşturacağına inanıyorum. Önemli olan iyi ve isabetli kitaplar okumak kadar tasavvufu kitabi bir bilgi boyutunda bırakmamak, yani yaşamak, yaşatmak, bugüne taşımak. Gündelik hayatın ufak tefek adımları içinde aramak ve bulmak bulabildiğince. Gayret etmek kadrince. Yoksa teorik, uzak, eski ve temelde hissedilmez bir boyutta kalıyor bilgi. Halbuki bilgiyi de yaşamak lazım. Öte yandan şunu da biliyorum ki gene kitaplar aracılığıyla gönüller arası köprüler kurabilir, birbirimize kapılar açabiliriz. Güzel kitaplardan, güzel filmlerden, güzelliklerden bahsedebiliriz. Birbirimize yollar açabiliriz. Bu niyetle sevdiğim ve etkilendiğim bir kalemden bahsetmek istiyorum. Batıdan ve doğudan çok sayıda insana ilham vermiş ve sufiliği tanıtmış bir isim. İdris Şah. İnsanın işi öğrenmektir. Deve insandan daha güçlüdür, fil daha iri, aslan daha yiğittir. Sığır insandan daha çok yiyecek yer, kuşların erkekliği daha fazladır. İnsanın işi ise öğrenmek, öğrenmek, öğrenmektir bu alemde. Böyle diyor İdris Şah, kadim tasavvuf metinlerinden aktarımlarda bulunduğu yapıtlarında. Böyle diyor Türkçe'ye kazandırılan Sufinin Yolu kitabında. Çarpıcı tasavvufi hikayeler ve tekrar tekrar dönüp düşünerek okunması gereken meselelerle dolu bu kitap basında ne yazık ki yeterince ilgi görmedi. Bir hayhuy içinde kaynadı ama meraklısı gitti buldu okudu. Bizde ne yazık ki yeterince tanınmıyor İdris Şah. Oysa Batı alemine bilhassa batılı entelektüellere tasavvufu tanıtan ve sevdiren bir avuç doğulu yazardan biridir. Her öğrencinin hak ettiği mürşidi bulduğunu söyler ki, üzerinde uzun uzun düşünmeye değer. İdris Şah'ı etkili kılan sadece eserleri değil, bir de insanların yüreklerinde bıraktığı merak ve muhabbet tohumları olsa gerek. Tabii bir de Avrupalı sanatçılar üzerindeki etkisi. Pek çok kişi tasavvuf hakkında yazmıştır Batı'da ama çok azı bu konulara ilgi göstermemeleriyle ünlü olan yazar çizer takımı tarafından ilgiyle okunmuştur sene be sene. Kimi Katolik, kimi Protestan, kimi Yahudi ailelerden gelen kültürel elite tasavvufu sevdiren insandır İdris Şah. Onun sadık okurları ve sevenleri arasında İngiliz romancılığının divalarından Nobel ödüllü Doris Lessing de vardır. İdris Şah, 1924 senesinde zor bir coğrafyada, Afganistan'da dünyaya geldi. Seneler sonra yazdığı kitaplar, dünyanın en çok konuşulan tüm dillerine çevrildi. İdris Şah, arayan her öğrencinin eninde sonunda kendi aynasını, kendi mürşidini bulacağına inanırdı. Ancak bir o kadar eleştirel yaklaşırdı mürit-mürşit ilişkisini hiyerarşik düzlemde kuranlara. Ona göre mürit ile mürşit aynı zeminde olmalıydı, aynı gönülden, aynı demden. Yani öyle biri ötekinin elini eteğini öpecek, biri aşağıda öteki yukarıda olacak. Bunlardan yana değildi. İdris Şah'a göre öğretmen ile öğrenci aynı seviyede olmalı, aynı pınardan su almalıydı. Tasavvuf insanın kendi kendinin farkına varacağı ve kendi kendine gerçekleştireceği bilgidir demesi bu yüzden. Soru: tasavvuf ile diğer düşünce yöntemleri arasında çekişme var mı? Cevap: yok ve olamaz. Çünkü tasavvuf tüm düşünce yöntemlerini bünyesinde toplar, hepsinin kendine göre bir kullanımı vardır. Soru: tasavvuf belli bir dille, belli bir toplulukla, belli bir tarihsel dönemle mi sınırlıdır? Cevap: tasavvufun herhangi bir zaman, yer veya topluluktaki görünen yüzü çeşitlilik gösterebilir. Çünkü tasavvuf kendisini her insan tarafından kavranabilir şekilde sunmalıdır. Soru: Türkistanlı Ahmet Yesevi ve Endülüslü İbn el-Arabi'nin okullarından çok az eser var. Neden? Cevap, çünkü yüksek anlayış diyarında iş bitince ocak kapanır. Tasavvuf okumak, İdris Şah okumak ve daha nice nice kıymetli kalemleri okumak hayata bakışımızı değiştirecek. Okumak lazım. Çok, daha çok. Ne de olsa insanın işi öğrenmektir. Öğrenmek ve bir de muhabbettir. Annesinin oğlu. Yaşadığımız her duygusal arızanın ya da elimize yüzümüze bulaştırdığımız her aşk macerasının sebebini dönüp çocukluğumuzun incinmişliklerine bağlamak zorunda değiliz. Ama öyle yapıyoruz çoğu zaman. Ve ne vakit çocukluğumuzu bir başkasına anlatmaya kalksak, temel bir figür öne çıkıyor hatıralarımızda. Annemiz. Kadınlar ve anneleri başlı başına bir yazı konusu. Erkekler ve anneleri ise apayrı. Siyasette, sporda, medyada, akademide, sanatta ve iş dünyasında başarılı ve etkin olan erkeklerin çoğunun arkasında sanıldığı gibi azimli bir eş değil, iddialı bir anne var aslında. Kimi erkekler annesinin oğlu ve hep öyle kalıyor. Kaç yaşına gelirlerse gelsinler, onlar annelerine olan düşkünlüklerini ruhlarında kalıcı bir dövme gibi taşıyor. Büyüyüp üniversiteden mezun olduklarında, iş dünyasına atıldıklarında, hatta evlenip yuva kurduklarında bile durum değişmiyor. Hayatlarının rotasını belirleyen pusula, anneleri olmaya devam ediyor. Kimi anneler de oğlunun annesi ve hep öyle kalıyor. Müthiş bir düşkünlük, titizlik, korumacılık. Yaşlandıkça durum değişmiyor, tam tersine pekişiyor. Oğlunun mesleğindeki ilerlemelerini, kimlerle rekabet halinde olduğunu, sevenlerini ve sevmeyenlerini ayrıntılarıyla biliyor anne, gözü hep üzerinde. Oğlumuz doğduğunda esas kişilik sınavın şimdi başladı demişti bir psikolog arkadaşım bana. Bakalım nasıl bir oğlan annesi olacaksın? Bir şey demedim, sadece dinledim. Bakıyorum etrafıma, seyrediyorum aleme. Genç kızlığında hayal ettiği dünyayı bulamayan ve yetenekleri doğrultusunda yaşayamadığını sanan, kendi evliliğinde içten içe mutsuz olan ya da senelerce çevresiyle sorunlar yaşayan, velhasıl bir türlü kendini tam olarak geliştiremeyen, potansiyelini açığa çıkaramayan nice anne varını yoğunu oğluna, oğullarına adıyor. Tutkuyla, sabırla, kararlılıkla. Bunca duygusal enerji, bu kadar beklenti oğlan çocuklarının üzerine odaklanıyor. Sonra o çocuklar büyüyor ve kendi mutsuzluklarını yaşıyor, yaşatıyor. Sene 1900. Paris'te salaş bir otel odasında, metaliksiz, kimsesiz, yaşamaktan yorgun düşmüş bir adam uzanmakta. Gözleri tavana odaklanmış, aklı geçmişte, yüreği sevdiklerinde takılı kalmış. Usulca veda ediyor dünyaya. Ölüm sebebi menenjit. Bir de raporlara yazılmayan sebepler var. Toplum tarafından yanlış anlaşılmak, dışlanmak, horlanmak, yıpratılmak ve yalnızlık. Oscar Wilde'ın 1854'te Dublin'de başlayan yaşam serüveni böyle son buluyor. Ağır yazar yahut saygın edebiyatçı görüntüsü vermek gibi bir derdi hiç olmadı onun. Keza erkek adam tanımına uymak gibi bir gayesi de olmadı. Canının istediği gibi giyindi, dilediğince süslendi. En olmadık renkler, eflatun, bordo, turkuaz, en olmadık kumaşlar, şifon, saten, ipek içindeydi. Kadifeye bayılır, parlak ve pahalı kıyafetlere bürünmeyi severdi. Kimselerin anlamadığı takıntıları vardı. Porselen biriktirirdi mesela, mavi beyaz çay fincanları, yemek takımları. Bir o kadar düşkündü tavus kuşu tüylerine. Gittiği her yere tavus kuşu tüyleri götürür, yeni tanıştığı insanlara bunlardan hediye ederdi. Huylarını tuhaf bulanları aldırmaz, güler geçerdi. Hiçbir zaman utanmadı renkli kişiliğinden. Saplantılardan kurtulmanın tek yolu onları bastırmaya çalışmak yerine açığa çıkarmaktır derdi. İnsanın arızalarından arınabilmesi için bunlarla yüzleşmesi gerekliydi. Hiç mış gibi yapmadı. Kimi edebiyat tarihçileri bugün Oscar Wilde'ın sıra dışı hayatını incelerken, annesi tarafından yanlış yetiştirildiği sonucunu çıkarıyor. Son derece ilginç bir kişilikti Lady Wilde. Dönemin kadın hareketinde önemli rol oynayan ateşli bir feminist olmasına rağmen, kendi kocasının aldatmalarına ses çıkarmayan bir kadın aslında hep bir kız çocuğu olsun istedi. Olmayınca oğlu Oscar'ı kız çocuğu gibi giydirdi, fırfırlı elbiseler, kurdeleler, şapkalar içinde. Kimilerine göre annesi böyle bir yol seçmemiş olsaydı, Oscar Wilde ne bu kadar lüküş olurdu ne de gay. Ne böyle şatafatlı giyinirdi, ne de böyle sakıncalı temalar hakkında yazılar yazardı. Dünya edebiyatının büyük ismi Proust, yetişkin bir erkekken bile annesinin oğluydu. Ömrü boyunca annesinin görüş alanından çıkmamaya, onun onayladığı biçimde hareket etmeye özen gösterdi. Annesinden ayrı kaldığı, nadir zamanlarda ayrıntılı mektuplar yazdı, rapor sunar gibi. Öyle ki beslenme biçiminden tuvalete çıkma alışkanlıklarına kadar her şeyi yazdı. Mektuplarda verilen tüm bilgiler bir davetti aynı zamanda. Marcel Proust, annesini hayatına daha fazla müdahale etmeye davet etti. Annesinin de söz konusu davete icabet etmediği olmadı hiç. Daha nice örnek var böylece. Thomas Hardy temel eğitimini ve edebiyat zevklerini annesinden aldı. Babasını erken yaşta kaybeden Herman Melville'nin zevkleri ve kişiliği tıpkı diğer 8 kardeşininki gibi büyük oranda annesi tarafından şekillendirildi. Dedim ya, kimilerimiz annelerinin oğlu ve hep öyle kalıyor. Kaç yaşına varmış, mesleğinde ne kadar yükselmiş, neler başarmış hiçbir önemi yok. Koskoca şirketleri yönetip gene anneleri tarafından yönetilen iş adamları, edebiyatta şaheserler yaratıp sonra da annelerine çocuk gibi mektup yazan erkek romancılar, siyasette tozu dumana kattıkları halde annelerinin yanında kuzu kesilen erkek politikacılar var. Onların alınlarında el yazısından şık ve görünmez harflerle yazıyor annesinin oğlu. Ve işte en büyük zorlukları bu tür erkeklere aşık olan, onlarla bir hayat kurmaya çalışan kadınlar yaşıyor. Bir kadın için en zor şey annesinin oğlu olan bir erkeği sevmek. Bencil bir adam sevmek. Okumuş, yazmış, bir hayli mürekkep yalamış erkekler içinde öyleleri vardır ki, uzaktan bakınca aydınlık bir zeka feneri gibi görünür ama yaklaşınca bambaşka bir adama dönüşürler. Takdirle dinleriz onları. Ağızlarından bal, kalemlerinden bilgi damlar. Konuşkan ve nüktedandırlar. İlgiden, iltifattan ve en çok da kendilerine soru sorulmasından hoşlanırlar. Bol bol anlatırlar. Israrla doğruların altını çizer, habire eleştirilerde bulunur, berrak bir zihin ve özgür bir mizaç abidesi olarak yükselirler toplumda. Her meselede yapacak bir yorumları vardır. Analitik düşünür, akılcı çözümlemeler sunar, kitaplardan alıntılar yapar, nadir dehalar olarak dolaşırlar aramızda. Herkes yararlanır onların ışığından. Herkes dediysem, onlara en yakın olanlar hariç, yani sevgilileri ya da eşleri hariç. Fener kendi dibini aydınlatamaz. Işığını hep uzaklara yollar, kendinden fersah fersah öteye. Fenere yaklaştıkça ışık yerini gölgelere bırakır. Aydınlık karanlığa çevrilir. Bir de bakmışsınız ki, kamusal alanda son derece açık fikirli, kendine güvenen, esprili ve hoş sohbet olan adamlar, özel hayatlarında 180 derece tersiymiş. Kapalı, katı, tedirgin, şüpheci ve aksi. Toplum içinde ne kadar iddialı ve aydınlıksalar, evlerinin mahremiyetinde o kadar suskun, çapalı ve gölgeli. Bu yüzden en iyisi uzaktan tanımaktır böylelerini. Bu yüzden bir kadının yapabileceği en büyük hata, bir fener deha adama aşık olmaktır. Hikayenin bundan sonrası kaçınılmaz olarak, hüsran, hüsran, hüsrandır. 18. yüzyılda Fransa'da yaşayan ve geçinebilmek için terzilik ve çamaşırcılık yapan Thérèse Levasseur işte bu kadınlardan biriydi. İmkansız bir adamı sevdi. Yüreğine billur bir topaç yapıp ona teslim etti. Ve topacın her dönüşünde içi burkuldu, acı çekti. Hem de bir değil, iki değil, tam 33 sene boyunca. Thérèse nam bu kadın, Jean-Jacques Rousseau'nun mutsuz sevgilisi, daimi ötekisiydi. Tam anlamıyla öteki idi Thérèse. Çünkü felsefe tarihinin ölümsüz ismi Rousseau, ne kadar eğitimli, şehirli, ilgili kabına sığmaz ise, Thérèse de o kadar sakin, müşfik, köylü ve cahildi. Kitapların dünyasıyla en ufak bir teması bile yoktu. Rousseau kitap yazar, Thérèse kitapların tozunu alırdı. İkisinin neden ve nasıl beraber olduğuna kimse akıl sır erdiremedi. Muhtemelen en derin çelişkiyi Rousseau yaşadı. Ne sırtını dönüp terk edebildi Thérèse'yi, ne de onunla yasal bir evlilik yapıp karısını toplum içine çıkarabildi. İlişkileri hep arada kaldı. Sıkışmış bir yerde, eşikte geçen koca bir ömür. Jean-Jacques Rousseau'nun kişiliğine yakından bakınca bir fener deha adamın portresini görürüz. Ünlü filozof, 28 Haziran 1712'de Cenevre'de doğdu. Dünyaya gelişinden 9 gün sonra annesini kaybetti. Bir trajedi. Hayatına ve kişiliğine damga vuran temel hadise bu oldu. Annesinin ölümünden hep kendini sorumlu tuttu. Henüz delikanlı iken evden kaçtı ve Cenevre'den ayrıldı. Tutup kendisinden 13 yaş büyük asil bir kadına, bir baroneze aşık oldu. Annecik diye hitap ettiği bu kadının peşinden epeyce koştuktan sonra durdu, duruldu ve kendini kitaplara adadı. Dönemin en büyük düşünürleri tarafından kaynak kabul edilecek ve hala bugün düşünce hayatına damga vuran eserlerini yazmaya koyuldu. Davetler aldı, konuşmalar yaptı, dersler verdi. Derin felsefi tartışmalara girişti. Günlerden bir gün bir otel odasında Russo yazı masasında oturmuş, etrafı kitaplar ve karalanmış notlarla kaplı vaziyette harıl harıl çalışırken kapı çaldı. Odayı toplamak, çamaşırları yıkamak, sökükleri dikmek için genç bir kadın içeri girdi ve derin felsefi meseleler hakkında çözümlemeler yapmakla meşgul koca filozof yazmayı bırakıp kadına baka kaldı. Eğitimi ve bilgiyi her şeyden üstün gördüğünü dile getiren Russo, okuma yazma bilmeyen bu kadına oracıkta tutuldu. Bundan böyle Teresa'yı bir daha bırakamayacak ama onun yasal karısı yapmaya da yanaşmayacaktı. Böyle başladı marazi bir ilişki. Ne evliydiler ne tam sevgili. Aradan seneler geçip peş peşe çocukları olduktan sonra bile durum değişmedi. Jean-Jacques Rousseau, dünya felsefe tarihinin en çelişkili ismiydi. Her zaman Cenevre vatandaşı olmakla övündü. Ama fikirlerinden dolayı vatandaşlıktan çıkarılması uzun sürmedi. Akıl ve mantığı baş tacı etse de en nihayetinde hep romantik hareketin içinde anıldı. Ama belki en vahim çelişkisi en mahrem olanıydı. İyi bir eş olamadığı gibi baba olmayı da beceremedi. 5 çocuğunu da ard arda terk etti. Onları civardaki hastanelere bıraktı ve sonra oturup anne babaların nasıl çocuk yetiştirmesi gerektiği hakkında kitaplar yazdı. Hala bir başucu eseri olan Emil böyle kaleme alındı. Avrupa'da herkes Rousseau'nun ilerici yapıtlarını, toplumsal nasihatlerini konuşa dursun, filozofun kendi çocukları sefalet içinde ve kaderlerine terk edilmiş halde yaşadı. Söyledikleriyle yaptıkları arasında uçurumlar olan bir adamdı Rousseau. Kamusal alanda başka biriydi, özel hayatında bambaşka. Belki hepimiz gibi parçalanmış kişilikler taşıyordu içinde ama mesele şu ki yazarken ve konuşurken hiç çelişkisi yokmuş gibi davrandı. Her şeyi çözmüş, aşmış bir adam gibi. Nietzsche sonra beyin kanamasından öldü. Bu dünyadan ayrılış sebebinin o çok sevdiği ve önemsediği beyni olması manidardı. Jean-Jacques Rousseau tipik bir fener deha adamdı. Yaratıcı, cevval ve dahiydi ve pek çok dahi gibi son derece bencildi. Kendi duyguları söz konusu oldu mu aşırı hassas ve duyardı, başkaları söz konusu oldu mu hoyrat ve katıydı. Müthiş bir roman kahramanı, fevkalade bir film karakteriydi. Renkliydi çünkü derinden yaralı ve çelişkiliydi. Ama doğrusu kadınlar için en iyisi onu uzaktan tanımaktı. Arjantin'de Mevlana okumak. Fransa'nın kuzeyinde yağmurlu, rüzgarlı, düzenli bir kasaba burası. İsmi Deauville. Her sene Ekim ayında emekli cenneti olarak görülen bu sakin ve sessiz bölgeye apayrı bir canlılık geliyor. Dünyanın 80 ülkesinden toplam 1000'in üzerinde kadın buraya adeta akın ediyor. Afrika'dan, Japonya'dan, Güney Amerika'dan, Orta Doğu'dan, Rusya'dan. Dört bir yandan kadınlar, zira alternatif kadın Davos'u olarak da tanımlanan kadın forumu burada düzenleniyor. Her şey bir iş kadınının vizyonuyla başlamış aslında ve pek çok girişim gibi bu da engellerden ilham almış. Aude Senis de Thuin isimli başarılı bir Fransız iş kadını Davos'a katılmak için başvurduğunda beklemediği bir ret cevabıyla karşılaşmış. Ama bu durumda pek çoğumuzun yapacağı gibi, ne yapalım artık seneye giderim ya da demek ki kısmet değilmiş diye konuyu kapatmaktansa kendi Davos'unu kurmaya karar vermiş. Önce kendisi gibi idealist ve girişken kadınlardan bir ekip oluşturmuş. Sonra tüm dünyadan siyaset, ekonomi, sanat, tıp, biyoloji, mühendislik, fizik, edebiyat gibi alanlarda üretken kadınlara kapısını açan bir forum kurmuş. Uluslararası konferanslarda ve girişimlerde kadınların rolü hala son derece sınırlı. Bilhassa belli bir sosyal zümreden gelmeyen kadınların. Buna dikkat eden Kadın Forumu, dünya üzerinde daha çok sayıda kadının ekonomik, toplumsal ve kültürel konularda daha fazla söz hakkına sahip olması için çalışıyor. Toplu fotoğraf çekimi esnasında ufak tefek kumral bir kadın yanıma yaklaşıyor, utangaç bir edayla kendini tanıtıyor. Arjantinli ve sonradan öğrendiğime göre mesleğinde hayli tanınmış ve başarılı bir biyologmuş. Buenos Aires'in kuzeyinde dağlık bir bölgede organik tarım yapıyormuş. Kendini kısaca tanıttıktan sonra gülümseyerek, "Her şey bir yana, ben aslında bir Mevlana aşığıyım," diyor. "Şimdiye değin 3 kez Konya'ya geldim. Hazreti Pir'in mezarını ziyaret ettim. Mevlana'nın İspanyolca'ya çevrilen her şeyini okudum ama tabii onu anlamak için daha çok yolumuz var." Şaşırıyorum. Bir an için ne diyeceğimi bilemiyorum. Halbuki şimdiye değin Mevlana'nın çağrısına kulak vermiş pek çok batılıyla karşılaştım. Kanada'da, Amerika'da, İngiltere'de, Portekiz'de, Danimarka'da yaşayıp da Mevlana dendi mi gözlerinin içi gülen insanlar tanıdım. Ama bu kadın hepsinden daha fazla şaşırtıyor beni. Çünkü medeniyetten uzak, şehir hayatına sırtını dönmüş, alabildiğine sakin ve basit bir hayatı seçmiş. Adeta kendini yalıtmış. Böyle münzevi ve coğrafi açıdan uzak bir insanın Mevlana'yı keşfetmiş olması ve kendini onun aşığı olarak tanıtması beni ürpertiyor. Modern insanın maneviyat arayışı bugün her zamankinden daha derin, daha belirgin. Adeta manyetik bir çağrısı var Hazreti Mevlana'nın. Nasıl bir tılsımdır ki bu? Nasıl bir esrar perdesi? Bunca yüzyıl, bunca değişimden sonra bile aynı kalıyor, eskimiyor, tavsamıyor. Arjantin'de bir dağ köyünde organik tarım yapan bir kadının geceleri yatmadan evvel Rumi'den İspanyolca dizeler okuduğunu bilmek garip bir ürperti veriyor insana ve insanlık adına müthiş bir umut ve inanç. 8. ayrımın sonu. Sayfa 133.